Ayrım 54.
Fikir bilimsel olarak işte ancak bu az biraz kesin anlayış içinde ayakta tutulabilir. Eğer buna karşılık yalın meta dolaşımı ve yükümlülükler yalnızca kendi başına bir alan olarak değil ama bu dolaşım eşit hak sahibi bir küre olarak yan yana getirmek üzere ona eş koşulursa bundan karışıklıktan başka bir şey çıkmaz. Bundan ötürü üretim ve bölüşümü, hele hele birbirine bağlı olanları, kitabın bölümleri yapmaktan vazgeçmek daha iyi olacak. Tersine üretim hacminin değişime bağlı bulunma biçimi, şimdiye değin irdelenmemiş bulunduğu söylenebilecek bir biçim, iki alanın yan yana getirilmesiyle bir üretim teorisinin bu iki alanın aynı zamanda içerdikleri ekonomik mal, gelir ve güçlerin bölüşümünü hesaba katmadan olanaklı olabileceği yanılgısını uyandırmama yönünde buyurucu bir nedendir. Sayfa 12. Ama tüketim ya da daha doğrusu tüketim kavramı da eğer bir köşede ayrı tutulacak yerde hemen birinci plana ve sistemin başına yerleştirilirse çok büyük bir önem kazanabilir. Bu da daha öncekilerin hepsini toprağa düşürür. Ardından üstün bir toplumsal gelişmenin daha karmaşık gereksinmelere de yol açtığı ve bir sınıf karşıtlıkları toplumda zenginlerin tüketiminin keskinleştirdikleri karşıtlıklar nedeniyle karikatürsel bir lüks niteliği kazandığı ve onların kendilerine zararlı bir duruma geldiği olgusu üzerine geçmişin tüm sosyalistlerinin ortak malı olan ve bayağı ham kafa bilinci için bile geçerli bir dizi beylik düşünce gelir. Sayfa 13-15. Uzun sözün kısası sayfa 8'de senin tüketim teorisi üzerine söylenen şey yeniden gerçekleşir. Bu teori lüks ve üretken olmayan uygulamalar üzerine bazı yavan gözlemlerle sınırlı kaldığını görmüş ve her yerde istençsiz olarak son derece gereksiz bir ek ya da yalıtık bir eklenti rolünü oynama zorunda kalmıştı. Ama hayır, sonda bu belirir. Öyleyse USA uygun biçimlerin doğal toplumsal yasası herhangi bir biçim altındaki gerçek çalışmadır. Demek ki tüm geçmiş biçimler USA aykırı. Emek ve zevk arasındaki bu doğal denge yasası, toplumun çeşitli öğelerinin yaşama elverişlilik yargıcıdır. Bu yasa kimilerini çürümeye bırakır ve başka kimilerini de halkların vücut damarlarına yeni bir kan akıtmak ve halkların yazgılarını uygarlığın daha yüksek biçimlerine götürmek için yükseltir. Sayfa 15. Bu sıkı sıkıya bilimsel kafa arkasında ne büyük bir tutarsızlık, ne büyük bir savsama ve ne büyük bir hafiflik saklanıyor. Sayfa 13. Tecimsel yaşamın oldukça özgür dilinde, kuşkusuz pazardan alıp götürmeye de tüketim denir ve ürünlerin son insanal gereksinmeler için mi, yoksa yalnızca yeni bir işleme için mi tüketilip tüketilmediğiyle uğraşılmaz. Ama örneğin bir fabrikanın belli bir nicelikte ham pamuk tükettiğini söylemeyi sağlayan bir söz kuruluşunun, yalın kendiliğinde türdeş bir kavramın bilimsel değerlendirilme ve sınırlanmasına hiçbir zarar vermeyeceği açıktır. Öyleyse üretken tüketimden söz etmek, kavrama aykırı ve bilimsel bakımdan yasaktır. Ama sayfa 108'de üretken tüketimin, besin ve ham maddelerin yapılmış ürünlere dönüştürülmesi, besin ve taşınması güç maddelere ilişkin olarak yerinde yapılmasının her zaman hepsinden daha verimli olduğunu öğreniyoruz. Bilim bunun neresinde? Ya çalışma burada somut olarak üretken, ekonomik çalışma olarak tasarlanmıştır? Dipnot, bakınız sayfa 28. Bir şey az çok yüksek bir derecede besin, giysi, konut ve benzer ekonomik yaşam koşulları yaratmak için etkili olduğu ölçüde üretkendir. Doğrudan doğruya bu eriyi gözetmeyen bir şey, başka bakımlardan nedenli gerekli ve yararlı olursa olsun, ekonomik bakımdan üretken olarak kabul edilemez. D'nin yukarıda sözünü ettiği çalışma, ekonomik anlamda üretken mi değil mi? Ve o zaman tümce saçmadır ve geçmişin tüm tarihine uymaz. Ya da çalışma, yönetme, yargılama, silah kullanma gibi bir dönemde gerekli ve yararlanılabilir her türlü etkinliğin anlaşıldığı, en genel bir biçim altında tasarlanmıştır Ve o zaman bu umutsuzca tumturaklı ve iktisatta yeri olmayan bir beylik düşüncedir. Ama bunu doğal yasa olarak vaftiz ettiği köhne düşüncelerle birlikte sosyalistlere zorla kabul ettirmek istemek atrifl emputandır. Dipnot, saygısız bir budalalık. İkinci bölüm. Zenginlik ve değer. Üretkenlik ve verimlilik. İnsanın içgüdü ve gereksinmelerini karşılamak için çalışmak zorunda olmasının iyi olduğu ve eğer başka türlü olsaydı bundan nasıl bir sonuç çıkabileceği gibi beylik bir irdelemeyle başlar. Adamımız 1770'ten kalma çocukların dostu türündeki yazından dışarı çıkabilecek gibi görünmez. S16 İçgüdü ve gereksinmeler, daha şimdiden içgüdü ve tutkular durumuna gelirler ve insanların etkinliğinin ekonomik bir engel üzerindeki utkuya bağlı olması sonucunu veren mutluluk göklere çıkarılır. Ayrıca insan etkinliğinin böyle bir utkuya bağlı olduğu da doğru değildir. Üretimin böylece bir direnç, bir engel, çek üzerindeki utkuya indirgenmesi sonucu her çareye başvurmuş olarak yüzeysel iktisada girer ve yanlış bir değer teorisi kurarız. Bu bağlılık bir kez daha doğanın dışsal düzeltilmesi ve insanın içsel varoluş biçiminin kurtarıcı bir temel yasasıdır. Sayfa 16, Quelle Nouveauté. Dipnot, ne yenilik? Doğanın bu yeni yasaları üzerine bazı koşullar altında, öyleyse her zaman değil, hırsızlık niteliği kazanan ve doğal engellere karşı yönelecek yerde birinin varoluşu ötekinin solması ya da ölmesi olacak biçimde, insanın kendisine karşı yönelen bu yaşama savaşımının kökeninde genel kural olarak doğanın düzeltilmesine değil ama insanların kendi aralarındaki alışverişin siyasal ve toplumsal örgütlenmesine yüklenmeleri gereken sıkıştırmalar bulunduğu yolundaki büyük keşif geçer, sayfa 16. Bugünün iktisadının zenginlik kategorisinin edimsel olarak yalnızca diyelim doğa üzerindeki teknik gücü değil, ne eşeklik, ama insanın insan üzerindeki siyasal ve toplumsal gücünü de kapsadığı ve şeyler ve insanlar üzerindeki ekonomik güç olduğu gerçeği de bir o denli yeni, sayfa 16-17. Tüm yöntem burada verilmiştir. Her ekonomik ilişki, ilkin hiçbir tarihsel belirlenim hesaba katılmaksızın, üretim bakımından tasarlanmıştır. Bundan ötürü yalnızca en genel şeyler söylenmiş olabilirler ve eğer Düring daha ileri gitmek isterse, bir çağın belirli tarihsel ilişkilerini almak, öyleyse soyut üretim alanını bırakmak ve karışıklık yaratmak zorundadır. Sonra aynı ekonomik ilişki bölüşüm açısından kavranmış, yani geçmiş tarihsel biçim o ötümlü zor sözcüğüne indirgenmiştir. Bundan sonra da zorun kötü sonuçlarına karşı baş kaldırılır. Böylece nereye vardığımızı doğal yasalar dolayısıyla göreceğiz. Birincisi suçsuz olabilir ama insan üzerindeki güç metelik etmez ve böylece zenginliğin ikinci öğesi, demek ki bazı sınıflar ve bazı halklarda, en başta hırsızlık ve genel olarak bir işin yerine getirilmesiyle ödünlenmemiş herhangi bir sahiplenme biçimidir. Sayfa 17. Buradan da zenginliğin üretim bakımından olduğu denli bölüşüm bakımından da dikkate alınması, bir o denli yeni, sonucu çıkar sayfa 17. Bu daha sonra sayfa 18'de, şimdiye değin zenginlik ve yoksulluğun bir tek ve aynı nedenden doğan ve evrensel tarihi bir baştan bir başa birlikte dolaşan, birbirinden ayrılmaz görüngüler olmalarını engellemez. Çok önemli bir durum şuna dayanır ki, doğanın egemenliği gerçekte genel olarak insanın egemenliği aracıyla üretilmiştir. Kel stil, dipnot, ne üslup. Hiçbir zaman ve hiçbir yerde geniş alanlar üzerindeki toprak mülkiyetinin ekilip biçilmesi, insan daha önce herhangi bir kölelik ya da angarya biçimine bağımlılaştırılmaksızın gerçekleşmemiştir. Nesneler üzerinde ekonomik bir egemenlik kurulmasının ilk koşulu, insanın insan üzerindeki siyasal, toplumsal ve ekonomik egemenliği olmuştur. Bu düşünceye aynı zamanda büyük toprak sahibinin köleler, serfler ya da özgürlükten dolaylı biçimde yoksun insanlar üzerindeki egemenliğini de sokmaksızın büyük bir toprak sahibi yalnızca nasıl düşünülebilirdi? Sayfa 18. Evrimin daha sonraki dönemlerinde bu kölelik yumuşamıştır. Bugünkü biçimi yüksek uygarlıklı devletlerde polis egemenliği tarafından az çok keyfe bağlı olarak yönetilen bir ücretlilik köleliğidir. Öyleyse bugünkü büyük toprak mülkiyetinin pratik olanağı, işte bu son etkene polis egemenliği mi, ücretlilik mi yoksa her ikisi de birden mi dayanır. Sayfa 19. Elbette bütün öteki bölüşüm zenginliği türlerinin de tarihsel bakımdan benzer bir biçimde açıklanmaları gerekir. Ama burada açıklamadan iz yok. İnsanın dolaylı olarak insana bağımlı olması olgusu, bugün en gelişmiş ekonomik durumların temel özelliğini oluşturan bu olgu, kendi başına değil ama yalnızca daha önceki dolaysız bir köleleşme ve mülksüzleşmenin biraz dönüşmüş bir kalıtı olarak kavranıp açıklanabilir. Sayfa 19. Öyleyse 1. Evrensel tarih büyük toprak sahipleriyle başlar. Toprağın geniş alanlar üzerindeki ekimi büyük toprak sahipleri tarafından ekimle özdeştir. Latifundiyalar tarafından otluğa dönüştürülen İtalyan toprağı daha önce ekinsizdi. Amerika'nın kuzeyindeki devletler büyük genişliklerini özgür köylüler yüzünden değil ama köleler, angaryacı köylüler ve benzeri sayesinde kazanmışlardır. Yeniden Move Calembour, dipnot, kötü bir sözcük oyunu, geniş alanlar üzerinde ekip biçme eşittir, bu toprakların ekime açılması olmalı ama hemen eşittir, büyük ölçekte ekip biçme eşittir, büyük toprak sahibi olarak alınmış. Ve bu anlamda ailesiyle birlikte ekebileceğinden daha çok toprağı olan biri için, başkasının emeği olmadan hepsini işleme olanaksızlığı nedenli olağanüstü bir biçimde yeni bir keşif. Bununla birlikte serfler tarafından ekilip biçilme, geniş alanların değil ama parsellerin ekilip biçilmesidir ve kendi toprağını kendi işleme her zaman toprak köleliğinden daha eskidir. Rusya, Flaman, Hollanda kolonileri ve Slav markındaki Frizonlar, bakınız Langetal, dipnot, Christian Edward Langetal, Geschichte der deutschen Landwirtschaft, kitap 1-4, Jena, 1847-1856. Başlangıçta özgür olan köylüler serf durumuna dönüşmüşlerdir ve hatta onlar bazen tamamen istençli bir biçimde serf durumuna gelirler. Değer, şeylerin ve ekonomik yükümlülüklerin ticarette sahip bulundukları raiçtir. Bu raiç, fiyat ya da herhangi bir eş değer ada, örneğin ücrete ya da para kullanımı fiyatı olarak faize karşılık düşer. Bununla birlikte, tamamen genel olarak temel karşılaştırma ve değerlendirme yasası en başta arı üretim alanına dayanır. Sayfa 19. Gereksinmelerin karşılanmasına karşı baş kaldıran ve onu az ya da çok büyük ekonomik güç harcamaları zorunda bırakan doğal engelin büyüklüğü de değerin az ya da çok büyük olmasını belirler. Değerin varoluş ve büyüklüğünü, şeylerin sağladığı şeyler değil ama bizim onlara değin varmak için sağlayacağımız şeyler kararlaştırır. Sayfa 20. Direnç üzerine utku, matematik mekanikten alınmış, iktisatta saçmalaşan kategori. Sırasıyla eğiriyorum, dokuyorum, beyazlaştırıyorum, basma basıyorum, şimdi şu anlama gelir. Pamuğun eğrilmeye, ipliğin dokunmaya, kumaşın beyazlaşma ve basılmaya karşı direncinin üstesinden geliyorum. Bir buhar makinesi yapıyorum, şu anlama gelir. Demirin buhar makinesi durumuna dönüşmeye karşı direncini yeniyorum. Olayları aldatıcı bir görünüşten başka bir şey getirmeyen cafcaflı bir dolambaçla anlatıyorum. Ama böylece orada da üstesinden gelinecek bir direnç olması gereken bölüşüm değerini de işin içine sokabiliyorum. İşte ne dediğini bilme. Sonra Robinson öyküsü devam ediyor. Sayfa 22. Kapitale göre sayfa 53-54. Ama dikkat! İşler salt soyut bir biçimde göz önünde tutulursa, emek ya da güç harcaması, değerin zorunlu bir ön koşulu bile değildirler. Çünkü bir şeyi en ucuz elde etme fırsatı doğa olaylarının oyunu aracıyla tamamen yeterli bir biçimde temsil edilmiş olabilir. Gökten düşen göktaşları ya da doğanın öteki cimri gereçleri, öyleyse örneğin elmaslar, bakınız Kapital sayfa 61, genel olarak bir istek nesnesi oluşturdukları yerlerde, çeşitli türleri içinde enderlik derecelerine göre değerlendirileceklerdir. Sayfa 21, bakınız Kapital sayfa 81, değer temsil etmeyen fiyatlar üzerine. Ama zenginlikte olduğu gibi değerde de bölüşümle ilgili bir ikinci öğeyi hesaba katmak gerekir. Sayfa 22. Doğal dirençten başka zorunlu alanın elde edilmesini güçleştiren, salt toplumsal nitelikte bir başka engel daha vardır. İnsanlarla doğa arasında bir güç yolu keser ve bu güç bir kez daha insandır. Bakınız sayfa 253. Silahsız Robinson'un yanında, elde kılıç, doğaya ve doğa kaynaklarına giriş yollarını tutan ve yol vermek için hangi biçim altında olursa olsun bir fiyat isteyen, başka biri daha düşünülsün, deyim yerindeyse o ötekini haraca keser ve böylece özlenen nesnenin değerinin, bu siyasal ve toplumsal engel olmasaydı, olacağından daha büyük olmasına neden olur. Böyle bir bölüşüm değeri, İşlerin gerçek akışı bize bunu, bu değer öğesini, bükülgen, derin ve geniş gücü içinde gösterir. Eğer ilke olarak deyim yerindeyse, bu toplumsal değeri bir yana bırakmaya ve değişim ilişkilerine egemen olan gücünü yatsımaya girişilirse, tarihten deyim yerindeyse hiçbir şey anlaşılamaz. Şeylerin yapay olarak arttırılmış bir raicinin aldığı özel biçimler son derece çeşitlidir ve doğal olarak emek raicinin buna karşılık düşen bir düşüşüyle dengelenir. Öyleyse yiyecek fiyatları ne denli yüksekse, ücret o denli düşüktür. Bir sınıfın, örneğin toprak mülkiyetinden ve özellikle yapılardan yararlanmak için, siyasal ve toplumsal olarak zorla kabul ettirilmiş fiyatlar aracıyla bir başka sınıfı, sayesinde haraca kestiği toplumsal vergilemenin, bu olağanüstü vergilemenin de burada yeri vardır. Sayfa 23. Bu çıplak ve işsiz sahipliğin tekelci biçimli zoru, devlet ve komün vergilerinin baskısını çok geride bırakan bir tür haraçtır. Sayfa 24. Proudhoncu, arı prelevman. Dipnot, önceden ayrılıp kaldırılan şey parça almak. Öyleyse değeri a priori terimin gerçek anlamında bir eş değer olarak, yani bir şu kadar etme ya da edim ve karşı edimin eşitliği ilkesine uygun bir değişim ilişkisi olarak görmek istemek bir yanılsamadır. Bakınız sayfa 256, tarih sayfa 506, zor üzerine kurulu eş değerler, dersler 267. Tüm gerçek olgular, böylesine bir varsayım temeli üzerinde ister istemez aldatıcı bir ışık altında görüneceklerdir. Birinin değişim denilen ilişki oranını belirlemek için kılıcını terazi içine attığı yalın iki adam zihinsel şeması, edimlerin, öyleyse sağlanmış bulunan şeylerin değil, ticarette sahip oldukları gerçek raicin çoğu kez verilmiş bir ücretten başka bir şey olmadığını bize hemen öğretir. Sayfa 24. Öyleyse ücretler ne denli düşükse meta fiyatları o denli yüksektir. Özgür ya da özgür olmayan rekabet bunda hiçbir şeyi değiştirmez çünkü o kendisi tarafından değil ama sahip çıkan ve üleştiren bu zorlar tarafından yaratılmış bulunan yollar içinde devinip durur. Sayfa 24. Öyleyse gerçek bir doğru değer teorisi, gerçek anlamda ekonomik değer olan ve ancak doğal ve teknik düzeydeki üretim engelleriyle birlikte değişecek, yalnızca üretim tarafından belirlenmiş bulunan değeri, bölüşüm zorlamasına dayanan o özel raiç biçimiyle örtüştürmeyecektir. Bu nedenle direnç etkisinden başka bir ortaklıkları bulunmayan üretim değeri ile siyasal toplumsal konum değeri gibi iki değer var. Sayfa 25. Sunu ve istem, arz ve talep ilişkisi deyim yerinde ise elde etmeye karşı çıkan direnç gerginliğini dışa vurur. Değer ve fiyat 269. Sunu ve istemin işleyişindeki bozukluklar, sahiplenme yeteneği ve değişimde karşı yandan bir haraç alma olanağının, dolayısıyla tecimin kendi eylemi içinde bölüşüm yapmanın, nasıl bir değişim değeri anlamında raiçler yaratmanın başlıca araçları arasında bulunduklarını çok açık bir biçimde gösterirler. Sayfa 26. Ama gene de tabanda tüm değerlerin kendisinden bileştikleri ve sonuç olarak değerlerin kendisiyle ölçüldüğü nesne biçimi altında bir şey kalır. Dolaysız doğal ölçü, güç harcaması ve en yalın birim de sözcüğün en kaba anlamıyla insanal güçtür. Bu sonuncusu kendisi tarafından bakımının da sırası gelince belli bir beslensel ve dirimsel güçlükler tutarı üzerindeki utkuyu simgelediği yaşama zamanına indirgenir. Bölüşüm değeri yalnızca ve yalnızca üretilmemiş şeylere sahip olma egemenliğinin var olduğu yerde ya da daha anlaşılır bir dille konuşmak gerekirse bu şeylerin üretilmemiş şeyler kendilerinin edimler ya da gerçek bir üretim değeri bulunan şeylerle değiştirildikleri yerde vardır. Nedir üretilmemiş bir şey? Modern işlenmiş toprak mı? Ya da bu mal sahibinin kendi üretmediği şeyler anlamına mı geliyor? Ama gerçek üretim değeri buna karşıt çıkar. Bir sonraki tümce bunun gene un mauvais calembour, dipnot kötü bir sözcük oyunu olduğunu gösteriyor. Üretilmemiş doğa nesneleri, karşılıksız sahiplenilen değer öğeleriyle karıştırılmış. Tüm değer dışa vurumunda ve dolayısıyla da bölüşüm tarafından karşılıksız sahiplenilmiş değer öğelerinde belirtilmiş ve simgelenmiş bulunduğu biçimiyle türdeş etken her metada olduğu gibi çıkarılmış ve bulunduğu yere getirilmiş değerli madenlerde de cisimleşmiş bulunan insanal güç harcamasına dayanır. Sayfa 27. Bu bizi bereket versin ki Ricardo ve Marx'a götürüyor. Sonra üretkenlik üzerine gevezelik. Öyleyse yüksek üretkenlik nokta noktaya bağlı olmalı sözünü şöyle anlayın. Başka her şey eşit olduğu için daha çok yaşama aracını yaratan şey tarımın genişlemesidir ama bu genişlemenin kendisi de manufaktürlerin ve ulaştırma aygıtının daha önceki bir genişlemesine bağlı bulunabilir. Öyleyse o bütünsellik için her zaman gelişme aşamasına göre aynı güç harcamasının bütünsellik için en yüksek verimi önceden bildirdiği yerde aranmalı.